Ayrım 12. Hapishanenin doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 151. Cezalandırmanın bu teknosiyasetini anlayabilmek için uç örneği suçların sonucusunu ele alalım. En saygın yasaların hepsini birden çiğneyen devasa bir cinayet. Bu suç öylesine bir ölçüsüzlük içinde ve her türlü olasılığın öylesine bir sınırında işlenecektir ki her halükarda ancak türünün tek ve sonucu örneği olabilecektir. Hiç kimse onu örnek alamayacak, hatta bu suçun işlenmiş olmasından ötürü rezalet duygusuna kapılamayacaktır. İz bırakmadan kaybolacaktır. Suçun uç noktasına ilişkin bu ders alınacak öykü, G. Target, Observations sur le Protet du Code Penal in Locre, La Legislation de la France, C. 29, S. 78. Bu tersine dönmüş bir şekilde Kant'ta yeniden ortaya çıkmaktadır. Biraz da eski cezalandırma sisteminde ilk günahın sahip olduğuna benzeyen bir yere sahiptir. Cezaların nedeninin ortaya çıktığı saf biçim. Böylesine bir suç cezalandırılmalı mıdır? Hangi ölçüde? Cezalandırmasının cezalandırma iktidarı ekonomisi içindeki yararı ne olacaktır? Topluma yapılan kötülüğü onarabildiği ölçüde yararlı olacaktır. C. E. de Pastoret, Des Louis Penalis, 1790, C. 2, S. 21. Oysa tamamen maddi olan zarar bir yana bırakılırsa, bir cinayette olduğu gibi telafi edilemez olsa bile, bu cins zararın bütün bir toplumun kapsamı içindeki yeri çok dardır. Bir suçun toplumsal bünyeye verdiği zarar, onun içine soktuğu düzensizliktir. Yol açtığı rezalettir, verdiği örnektir, eğer cezalandırılmazsa tekrarlanmasına yönelik teşviktir, kendide taşıdığı genelleşme olanağıdır. Cezanın yararlı olabilmesi için suçun yol açabileceği düzensizlikler dizisi olarak anlaşılan sonuçlarını hedeflemelidir. Ceza ile suçun niteliği arasındaki oran, çiğnenen anlaşmanın toplumsal düzen üzerindeki etkisi tarafından belirlenmektedir. G. Flangeri, La Science de la Legislation, Çev 1786, C. 4, S. 214. Oysa bir suçun bu cinsten sonucu onun vahşetiyle zorunlu olarak doğrudan orantılı değildir. Vicdana dehşet salan bir suç çoğu zaman herkesin hoşgörü gösterdiği ve kendi hesabına tekrarlamaya hazır olduğunu hissettiği bir kötülükten daha düşük bir etkiye sahiptir. Büyük suçların nedreti buna karşılık alışılmış küçük suçların artması. Buna bağlı olarak suç ile ceza arasında bir dehşet eşdeğerliliği, niteliksel bir ilişki aramamak gerekir. Acılar içindeki bir talihsizin çığlıkları çoktan işlenmiş bir eylemi hiç geri gelmeyen bağrından çekip çıkartabilir mi? Beccaria, Op. Cit. S. 187. Bu cezayı suçun değil de muhtemel tekrarlanışının işlevinde hesaplamak. Geçmiş saldırıyı değil de gelecekteki düzensizliği hedeflemek. Böylece hem suçlunun yeniden başlamaya hevesinin kalmamasını hem de onu taklit edeceklerin bulunmamasını sağlamak. A. Barnav, Kurucu Meclis'teki Nutku, toplumun verdiği cezalarda insani bir varlığa acı çektirme konusundaki barbarca zevki görmüyor, bunda toplumun bir suikast tehdidinden uzaklaştırmak için, benzeri suçları önlemek için gerekli bir tedbiri görüyor. Parlamento Arşivleri, C. 27, 6 Haziran 1791, sayfa 9. Demek ki cezalandırmak bir sonuçlar sanatı olacaktır. Cezanın büyüklüğünü, suçun büyüklüğünün zıddına koymaktan çok, suçu izleyen iki diziyi birbirlerine uydurmak gerekmektedir. Suçun kendi sonuçları ve cezanın sonuçları. Uzantıları olmayan bir suç ceza gerektirmez. Aynı şekilde aynı örnek alınacak öykünün başka bir versiyonuna göre çözülmenin ve yok olmanın arifesindeki bir toplumun da dar ağacı dikmeye hakkı olmayacaktır. Suçların sonuncusu ancak cezalandırılmadan kalabilir. Eski kavrayış cezanın bu örnek alma işlevini ortaya çıkartmak için 18. yüzyılı beklemek gerekli değildi. Cezanın geleceğe yönelik olması ve başlıca işlevlerinden en azından birinin uyarmak olması yüzyıllardan beri cezalandırma hakkının cari meşrulaştırma noktalarından biri olmuştur. Fakat fark şu noktada ortaya çıkmaktadır. Cezanın ve bu cezanın görkemli olmasının yani ölçüsüz olmasının bir sonucu olarak beklenmekte olan uyarı şimdi onun ekonomisinin ve tam oranlarının ölçüsünün ilkesi haline gelmeye yönelmektedir. Önlemek için kesinlikle yeterli ölçüde cezalandırmak gerekir. Demek ki örnek olma mekaniğinde bir kayma, azap çektirmeye dayalı bir cezalandırma sisteminde örnek suçun tekrarıydı. Bir cins iki sahne getirilmiş dışa vurum ile hem suçu hem de ona egemen olan hükümdarlık iktidarını göstermeye yönelmişti. kendi sonuçlarına göre hesaplanan bir cezalandırma sisteminde örnek suça gönderme yapmalıdır. Ama bu mümkün olduğunca gizli bir biçimde olmalıdır. Örnek iktidarın müdahalesini işaret etmelidir ama bu en büyük tasarruf içinde olmalıdır ve ideal durumda hem suçun hem de örneğin bir daha ortaya çıkmalarını önlemeye yönelik olmalıdır. Örnek, dışa vuran bir ayin değil, engel oluşturan bir işarettir. İslahatçılar, ceza eyleminin bütün zamansal alanını tersine çevirme eğiliminde olan bu cezalandırmaya yönelik işaretler tekniği boyunca cezalandırma iktidarını ekonomik, etkin, tüm toplumsal bünye boyunca genelleştirilebilir, tüm tavırları şifrelemeye ve buna bağlı olarak yasa dışılıkların dağınık alanının tümünü küçültmeye yatkın bir aygıt vermeyi düşünmüşlerdir. Cezalandırma iktidarının onunla donatılmak istendiği semiyoteknik 5 veya 6 ana kurala dayanmaktadır. En az miktar kuralı, bir suç avantaj sağladığı için işlenmiştir. Eğer suç fikriyle biraz daha büyük dezavantaj fikri birbirlerine bağlanacak olursa arzu edilir olmaktan çıkacaktır. Cezanın ondan beklenmesi gereken sonucu doğurması için yol açtığı zararın suçlunun suçtan elde ettiği yararı aşması yeterlidir. Beccaria, Op, Cilt, S189. Kabul etmek gerekir ki ceza ile suçu birbirlerine yaklaştırmak mümkündür. Ama bu artık azap çektirmenin suça yoğunluk bakımından eşdeğerli olmasının gerektiği ve meşru intikamını alan hükümdarın daha fazla iktidarını vurgulayan bir ek içeren eski biçim altında olmayacaktır. Çıkarlar düzeyinde adeta bir eşdeğerlilik kurulacaktır. Suç işleme tehlikesine girmeyerek cezadan kaçınma durumunda biraz daha fazla çıkar. Yeterli ülküsellik kuralı. Eğer bir suçun sahiki tasarlanan avantajsa cezanın etkinliği de getirmesi bekleyen dezavantajdır. Cezayı cezalandırmanın kalbine yerleştiren acı çekme duygusu değil de bir acı, bir hoşnutsuzluk, bir sakınca fikridir. Ceza düşüncesinin sıkıntısı demek ki cezalandırma bedeni değil de tasarımı seferber etme durumundadır. Veya daha doğrusu eğer bedeni seferber etmek zorundaysa bunu bir acı öznesi olmasından çok bir tasarım nesnesi olması ölçüsünde yapma durumundadır. Bir acının anısı suçlunun suçunu tekrarlamasını önleyebilir. Aynı şekilde fizik bir acının yapay olarak seyredilmesi bile bir suçun yayılmasını engelleyebilir. Fakat cezalandırma tekniğinin aleti acının bizzat kendisi olmayacaktır. Demek ki mümkün olduğunca uzun bir süre için ve etkin bir temsil duygusu uyandırmanın söz konusu olduğu durumların dışına dar ağaçlarının büyük oyuncak takımlarını seferber etmek yararsızdır. Bedenin ceza öznesi olarak ortadan silinmesi ama bunun onun seyirlik bir unsur olmasını zorunlu olarak ortadan kaldırmaması. Teorinin eşiğinde ancak lirik bir şekilde formüle edilebilmiş olan azap çektirmenin reddi burada akli bir şekilde eklemleşme olanağı ile karşılaşmaktadır. En çok açık artması gereken cezanın bedensel gerçeği değil de onun temsilidir. Yan etkiler kuralı. Ceza en yoğun etkilerini suç işlememiş olanların üzerinde yapmalıdır. Limitte eğer suçlunun suçunu tekrarlamayacağından emin olunabilseydi diğerlerinin onun cezalandırıldığına inandırılmaları yeterli olurdu. Etkilerin merkez kaç yoğunlaştırılması, cezaların hesaplanmasındaki en az ilgi çekici unsurun, suçlunun suçunu tekrarlamaya yatkın olması durumu hariç olduğu bir paradoksa götürmektedir. Beccaria bu paradoksu ölüm cezasını yerine önerdiği cezada aydınlatmıştır. Müebbet kölelik, fizik olarak ölümden daha gaddar bir ceza mı? Hiç de değil demekteydi. Çünkü köleliğin verdiği ceza mahkum için o kadar çok parçaya bölünmüştür ki ona yaşayabileceği anlar kalmaktadır. Sonsuza kadar bölünebilir ceza. Elia doktrinine uygun ceza, bu ceza bir sıçrama ile azap çektirmeye kavuşan idam cezasından çok daha az serttir. Buna karşılık bu köleleri görenler veya zihinlerinde canlandıranlar için onların çektikleri acılar tek bir fikir halinde toplanmışlardır. Köleliğin bütün anları artık ölüm fikrinden daha dehşet verici hale gelen bir tasarım halinde büzüşmektedirler. Bu ekonomik olarak ideal cezadır. Onu çeken için minimaldir ve köle haline getirilen suçunu tekrarlayamaz. Onu zihninde canlandıran için maksimaldir. Cezaların arasından ve onları suçlara orantılı olarak uygulama biçimi içinden halkın zihni üzerinde en etkili ve en kalıcı izlenimi uyandıracak olan ve aynı zamanda suçlunun bedeni üzerinde en az gaddar etkiyi yapacak olan araçları seçmek gerekir. İbit sayfa 87. Tam olarak emin olma kuralı. Her suç ve ondan beklenen avantajlar fikrini doğuracağı belirgin sakıncalarla birlikte belli bir ceza fikrinin ortak olması gerekir. Bunların arasındaki bağın zorunlu ve kapatılamaz nitelikte olduğunun kabul edilmesi gerekir. cezalandırma sistemini etkinliğini sağlama durumunda olan doğruluk konusundaki bu genel unsur bazı kesin önlemler gerektirmektedir. Suçları tanımlayan ve cezaları hükme bağlayan yasaların toplumun her üyesinin suç eylemlerini erdemli eylemlerden ayırabilmesi için J.P. Brissat, Théorie de l'Oeil Criminel, 1781, cilt 1, sayfa 26. Tamamen açık olmaları gerekir. Bu yasaların yayınlanmaları, herkesin onlara ulaşabilmesi gerekir. Sözlü gelenekler ve örfler sona ermiştir. Artık toplumsal antlaşmanın sabit anıtı olan yazılı bir yasama, herkesin bilgisine sunulmuş olan basılı metinler vardır. Yalnızca birkaç tekil kişiyi değil de halkın tümünü kutsal yasalar bütününün muhafaza haline getirebilecek yegane şey matbaadır. Beccaria, sayfa 26. Ceza fikrinin içinde mevcut olan gücün bu müdahalenin olacağı umuduyla hafiflememesi için kralın affetme hakkından vazgeçmesi gerekir. Eğer insanlara suçun affedilebileceğini ve cezanın onun zorunlu devamı olmadığını görme olanağı bırakılacak olursa, onlar da cezasız kalma umudu beslenmiş olur. Yasaların amansız, bunları uygulayanların bükülmez olmaları gerekir. Beccaria, İbit. Ayrıca bakınız Brisa, eğer af eşitse yasa kötüdür. Yasamanın iyi olduğu yerde aflar yasaya karşı işlenen suçtan başka bir şey değillerdir. Op, cilt, sayfa 200. Ve özellikle de işlenen hiçbir suçun adaleti yerine getirmekle görevli olanların gözünden kaçmaması gerekir. Yasalar aygıtını cezalandırmama umudu kadar nadirleştiren bir şey olamaz. Eğer belli bir cezadan kurtulma kastsayısı onu etkilerse, yargıdan geçeceklerin zihninde bir suç ile bir ceza arasında sıkı bir bağ nasıl kurulabilir? Cezayı mutlaka gerçekleşeceği endişesini artırarak yarattığı şiddet kadar korkulu hale getirmek gerekmez mi? Böylece eski sistemi taklit etmektense ve daha katı olmaktansa daha dikkatli olmak gerekir. G.D. Mably, De la Legislation, Toplu Eserler, 1789, cilt 9, sayfa 327. Ayrıca bakınız, Vattel, herkesi ödev içinde tutan husus, cezaların canavarlığından çok onların talep edilmesindeki şaşmazlıktır. Le Droit des Gens, 1768, sayfa 163. Buradan, adalet aygıtının kendine doğrudan bağlı olan veya suçları engellemeye ya da işlendikleri takdirde failleri tutuklamaya yarayan bir gözetim aygıtıyla iki kadına çıkartılması gerektiği fikri ortaya çıkmaktadır. Polis ve adalet aynı sürecin birbirini tamamlayan iki eylemi olarak birlikte yürümelidirler. Polis toplumun her bireyin üzerindeki etkisini sağlamakta, adalet ise bireylerin toplum karşısındaki haklarını korumaktadır. A. Duport, Kurucu Meclis'teki Nutku, Parlamento Arşivleri, sayfa 45, cilt 21. Böylece her suç açığa çıkacak ve tam bir güvenilirlik içinde cezalandırılacaktır. Fakat bunun dışında ceza usullerinin gizli kalmamaları, bir sanığın mahkumiyet veya beraat nedenlerinin herkes tarafından bilinmesi ve herkesin cezalandırma nedenlerini bilebilmesi gerekir. Yargıç kanaatini yüksek sesle belirsin, kararında suçluyu mahkum eden yasa metnini göstermek zorunda olsun. Esrarlı bir şekilde mahkeme kaleminin karanlığına gömülmüş olan usuller, mahkumların kaderleriyle ilgilenen tüm yurttaşlara açık olsunlar. G.D. Mably, Op, Cid, sayfa 348. Harcı alem gerçek kuralı. Bu çok sıradan ilkenin altında önemli bir dönüşüm gizlenmektedir. Eski yasal kanıtlar sistemi, işkence uygulaması, itirafın zorla elde edilmesi, gerçeğin yeniden üretilmesi için beden ve seyir azabının kullanılması, ceza uygulamasını uzun bir süre boyunca harcı alem kanıtlama biçimlerinden soyutlamıştır. Yarı kanıtlar, yarı gerçekler ve yarı suçlar yaratıyor. Acı çektirerek zorla kopartılan cümleler kanıt değerine sahip oluyor, bir sanığı belli bir ceza basamağına götürüyordu. Olağan kanıtlama rejimi türdeş olmayan bu sistem ancak cezalandırma iktidarının kendi ekonomisi için çürütülemez bir kesinlik ilkimine ihtiyaç duyduğu anda gerçekten bir rezalet haline gelmiştir. Eğer cezanın gerçeği tüm örnekler itibariyle suçun gerçeğini izlemiyorsa, insanların zihinlerinde suç ile ceza fikirlerini birbirlerine mutlak olarak bağlamak nasıl mümkün olacaktır? Suçu tüm aşikarlığı içinde ve herkes için geçerli yöntemlere göre ortaya çıkartmak ilk ödev haline gelmiştir. Suçun gerçekliğinin saptanması her gerçek için geçerli genel kıstaslara tabi olmalıdır. Adli yargı kullandığı deliller, getirdiği kanıtlar itibariyle yargılama kuralları açısından türdeş olmalıdır. Demek ki yasal kanıtları terk edilmekte, bir gerçeği haklı kılmak üzere bir kanıtlama zorunluluğu olan işkence bir kenara atılmakta, şüphelenme dereceleriyle ceza basamakları arasındaki her tür bağlantı ortadan kalkmaktadır. Suçun gerçeği tıpkı matematik bir gerçek gibi ancak tamamen kanıtlandığında kabul edilebilecektir. Böylece sanık, suçunun nihai olarak kanıtlanmasına kadar masum sayılmak zorundadır. Ve yargıç kanıtlamayı gerçekleştirmek üzere ayinsel biçimler değil de harcı alem araçlar hem filozofların hem de bilginlerinki olan herkesin aklına uygun olanlarını kullanmak durumundadır. Yargıcı teorik olarak ilginç bir gerçeği keşfetme işini kendine yüklemiş bir filozof olarak kabul ediyorum. Uz görüşlü olması sayesinde sağlıklı bir şekilde yargılamak üzere birbirlerine yaklaştırılmaları veya birbirlerinden ayrılmaları gerek tüm koşulları ve ilişkileri kavrayacaktır. G. Sinux de Corebon, Essai sur l'usage de la Fortune, 1768, sayfa 49. Aklı selimin egzersizi olan soruşturma, eski engizisyon türü modelden vazgeçerek çok daha esnek olan ve bilim ile sağduyu tarafından iki kere geçerli kılınmış olan ampirik araştırma modelini kabul etmektedir. Yargıç, gemiyi kayalıklar arasından geçiren bir kılavuz gibi olacaktır. Kanıtlar neler olacaktır veya hangi göstergeler getirilecektir? Bunlar ne benim ne hiç kimsenin henüz genel olarak belirlemeye cüret edebildiği şeylerdir. Koşullar sonsuz bir değişkenlikte olduklarından kanıtlar ve göstergeler bu koşullardan türemek zorunda olduklarından en açık kanıt ve göstergelerin buna orantılı olarak değişmesi zorunlu olarak gerekmektedir. Paris'i Observations de Jurisprudence Criminal 1758 sayfa 53. Ceza uygulaması artık harcalen bir gerçek rejimine veya daha doğrusu yargıcın samimi kanaatini oluşturmak üzere bilimsel kanıtlamanın türdeş olmayan unsurlarının hassas aşikarlıkların ve sağduyunun birbirlerine dolandıkları karmaşık bir rejime tabi hale gelecektir. Ceza adaleti eğer eşitlikçiliğini güvence altına alan biçimleri korursa şimdi aşikar olmaları, ortaya iyi konulmuş olmaları, herkes tarafından kabul edilebilir olmaları koşuluyla her bir yönden gelen gerçekleri açılabilecektir. Adli ayinsel çerçeve artık bizatihi paylaşılan bir gerçeğin oluşturucusu değildir. Harcalem kanıtların atıf alanına taşınmıştır. Bu durumda bilimsel söylemlerin çoğulluğuyla ceza adaletinin bugün denetlemeye hazır olmadığı zor ve sonsuz bir ilişki kurulmaktadır. Adaletin efendisi artık onun gerçeğinin efendisi değildir. Optimal nitelik belirlenmesi kuralı. Ceza semiotiğinin azaltılmak istenilen yasa dışılıkların tüm alanını tam olarak kapsayabilmesi için bütün yasa ihlallerinin nitelenmiş olmaları gerekir. Bunların hiçbirini dışta bırakmayan türler halinde birleştirilmiş ve sınıflandırılmış olmaları gerekir. Demek ki bir yasa bütünün var olması ve bunun da içinde her türden yasa ihlalinin açık bir şekilde mevcut olması gerekir. Yasanın sessiz kaldığı yerlerde cezasız kalma umudunun yeşermemesi gerekir. Bu konu hakkında diğerleri arasında bakınız Se linguet, necessity d'une réforme de l'administration de la justice criminelle 1764 sayfa 8. Fakat cezanın etki işaretler aracılığıyla bütüncül kapsama sahip olması konusundaki bu aynı emredicilik daha uzağa gidilmesini zorunlu hale getirmektedir. Aynı cezanın herkesin üzerinde aynı güce sahip olmadığı fikri. Ne para cezası ne de daha önce maruz kaldığı yüz karası zengin için korkutucudur. Bir suçun zararlılığı ve sonuç değeri yasayı ihlal eden kişinin statüsüne göre değişmektedir. Bir soylunun işlediği suç toplum için halktan birinin işlediği suçtan daha zararlıdır. P.C. de Lacretel sayfa 144. Nihayet madem ki ceza suçun tekrarlanmasını engellemek zorundadır, o halde suçlunun doğasının derinlikleri itibariyle ne olduğunu, kötülüğünün varsayılabilir derecesini, iradesinin içsel niteliğini hesaba katmak zorundadır. Aynı hırsızlık suçunu işlemiş olan iki kişiden gerekene ancak sahip olanın gereksiz fazlalara boğulmuş olandan ne kadar daha az suçlu olacaktır. Yalan yere yemin etme suçunu işleyen iki kişiden ta çocukluğundan beri şeref duygusunu edinmesi için uğraşılmış olanı, doğaya terk edilerek hiçbir eğitim almamış olanından ne kadar daha suçlu olacaktır. J.P. Marat, Plan de Legislation Criminal 1780 sayfa 34. Suçlar ile cezaların paralel olarak sınıflandırılması ihtiyacıyla aynı anda her suçlunun kendine özgü karakterine uygun olmak üzere cezaların bireyselleşmesi ihtiyacının filizlendiği görülmektedir. Bu bireyselleşme modern ceza hukuku tarihi üzerinde çok büyük bir ağırlığa sahip olacaktır. Bu bireyselleşmenin kök salma noktası burasıdır. Kuşkusuz hukuk teorisi terimleri içinde olmak üzere ve gündelik uygulamaların taleplerine göre yasaların sıraya sokulması ilkesiyle kökten bir zıtlaşma halindedir. Ama aşırılığa kaçmadan ve boşluk bırakmadan, iktidarın yararsız israfı olmadan ama çekingenlikle göstermeden birbirlerine tam olarak ayarlı hale getirilen cezalandırma işaretlerinin toplumsal bünyenin tümü içinde onların aracılığıyla dolaşıma sokulmak istendiği bir cezalandırma iktidarı ve teknikleri açısından suç ceza sisteminin düzenlenmesinin ve suçlu ceza çiftinin değişmelerinin at başı gittikleri görülmektedir. Bireyselleştirme tam olarak uyarlanmış bir yasa bütünün nihai hedefi olarak ortaya çıkmaktadır. 12. ayrımın sonu sayfa 160.